Ayrım 7.
Vekil Harç beni soğuk, karanlık, büyük salona bitişik küçük bir odaya sokarak "Hayaletlerden korkar mısınız?" diye sordu. Boğuk yankının sözlerimle ayak sesimi tekrarladığına kulak vererek "Burada hayaletler mi var dersiniz?" diye sordum. Lehli gülerek "Bilmem" dedi ama öyle sanıyorum ki burası hayaletlerle kötü ruhların barınması için en elverişli bir yerdir. Adam akıllı içmiştim, zil zurna sarhoştum ama bu sözler üzerimde soğuk su tesiri yaptı. Hay Allah kahretsin, bir tek hayaletle karşılanmaktansa 100 çerkezi tercih ederim. Ama çare yoktu, soyundum, yattım. Odamdaki mum duvarları pek hafif aydınlatıyordu. Duvarlarda ise tasavvur ediniz birbirinden korkunç aile portreleri, eski zaman silahları, avcı boynuzları, daha birçok fantastik şeyler. Ortalıkta mezar sessizliği hüküm sürüyordu. Yalnız bitişik salonda fareler tıkırdıyor, bir de kuruyan eşyaların çatırdısı duyuluyordu. Dışarısı cehennemi andırıyordu. Rüzgar kim bilir hangi ölüye Fatiha okuyor, ağaçlar haykırıp ağlayarak yerlere kadar eğiliyordu. Kim bilir hangi iblisin oyuncağı anlaşılan bir pancur acı acı gıcırdayarak pencere çerçevesine çarpıyordu. Bütün bunlara başımın başımla beraber de bütün dünyanın döndüğünü ilave edin. Gözlerimi kapayınca karyolanın bütün bu boş evi dolaştığını, ruhlarla bir dirbir oynadığını sanıyordum. Duyduğum korkuyu azaltmak için hemen mumu söndürdüm. Çünkü boş odalar aydınlatıldığı zaman karanlıktan daha korkunç olur. Albayı dinleyen üç kız anlatana daha çok sokularak sabit bakışlarını onun yüzüne diktiler. Albay sözlerine devam ederek, "Böylece" dedi, "elimden geldiği kadar uyumaya çalışmama rağmen uyku benden kaçıyordu. Kah pencereden hırsızlar girdiğini sanıyor, kah bir fısıltı duyar gibi oluyor, kah birisinin omuzuma dokunduğunu sanıyordum. Kısaca sinirleri gerilen bir insanın her zaman görebileceği bir şeytan oyunudur, oynuyordu. Bu karma karışıklık arasında terliklerin şıpşıpına benzer bir sesi açıkça duydum. Kulak verdim. Ne dersiniz? Baktım birisi kapıyı yaklaştı, öksürerek açtı. Yatağımdan kalkarak, "Kim o?" diye sordum. Bir kadın sesi, "Benim, korkma," diye cevap verdi. Kapıya doğru yürüdüm. Birkaç saniye geçtikten sonra kuğu kuşunun tüyleri gibi yumuşak iki kadın teli omuzlarıma yattı. Ahenkli bir kadın sesi, "Seni seviyorum. Sen benim için hayatımdan daha değerlisin," dedi. Sıcak nefesi yanağımı okşadı. Tipiyi de ruhları da bütün dünyayı da unutarak beline sarıldım. Ne beldi ya Rabbi. Tabiat böyle belleri 10 yılda bir defa, o da ayrıca sipariş üzerine yapar. Kalıba dökülmüş gibi ince, sıcak, tıpkı bir çocuk nefesi gibi nefis bir beldi. Kendimi daha fazla tutamadım, kollarımın arasında sıktım onu. Dudaklarımız ateşli uzun bir öpüşmeyle birleşti. Yeryüzünde bulunan bütün kadınların adına yemin ederim ki bu öpüşmeyi mezara kadar unutmayacağım. Albay sustu, yarım bardak kadar su içtikten sonra sesini alçaltarak sözlerine devam etti. Ertesi gün pencereden dışarı baktığım zaman tipinin çok şiddetlenmiş olduğunu gördüm. Gitmeye imkan yoktu. Bütün gün Vekil Harcın evinde oturduk, içki içtik, kağıt oynadık. Akşamleyin gene boş evdeydim, gene tam gece yarısı tanıdığım beli sarıyordum. Evet, bayanlar, aşk olmasaydı can sıkıntısından ölürdüm orada. Belki de ayyaş olurdum. Albay yerinden kalktı, sessiz sessiz odada dolaşmaya başladı. Kızlardan biri beklemekten nefesi kısılarak, "Peki sonra?" diye sordu. "Hiç, ertesi gün yola çıkmıştım." Kızlar cesaretsiz cesaretsiz, "Peki o kadın kimdi?" diye sordular. "Kim olduğu belli değil." "Hiç de belli değil." "Karımdı." Kızlar arı sokmuş gibi yerlerinden fırladılar. "Yani nasıl olur?" diye sordular. Albay bir çeşit can sıkıntısıyla, "İlahi, bunu da anlayamayacak ne var?" diyerek omuz sikti. "Çok açık anlattığımı sanıyorum. Şevelki'ye karımla beraber gitmiştik. O boş evde, bitişik odada yatıyordu. Her şey gün gibi açık." Kızlar hayal kırıklığına uğramış gibi ellerini yana attılar. "Amma da yaptınız," dediler. "Başlarken iyi başladınız ama çok tuhaf bitirdiniz. Karımdı. Kusura bakmayın ama bu anlattığınız hiç de meraklı, hiç de akıllıca bir şey değil." "Acayip. Demek ki siz onun nikahlı karım değil de yabancı bir kadın olmasını isterdiniz." "Ah kızlar, kızlar. Şimdiden böyle düşünürseniz evlendikten sonra nasıl konuşacaksınız?" Kızlar utandılar, sustular. Somurtarak kaşlarını çattılar. Büsbütün hayal kırıklığına uğrayarak yüksek sesle esnemeye başladılar. Akşam yemeğinde bir şey yemiyor, ekmekten leblebi yapıyor, somurtuyorlardı. İçlerinden birisi daha çok dayanamayarak, Hayır, buna vicdansızlık denir. Sonu böyle olduktan sonra ne diye anlatmalı? Bu hikayenin iyi bir tarafı yok ki. Böyle bir hikaye, vahşi bir hikaye bile denebilir. Öteki kız da, pek heyecanlı, pek tatlı başlamıştınız. Sonra birdenbire kesiverdiniz dedi. Bunu alaydan başka bir şey denemez. Albay, haydi haydi alay ettim ben dedi. Kızmayın bayanlar, alay ettim. O benim karım değildi. Vekil Harcın karısıydı. Sahi mi? Kızlar birdenbire neşelendiler. Gözleri pırıl pırıl parladı. Albay'a daha çok sokuldular. Bir yandan kadehine şarap dolduruyor, bir yandan da sual üzerine sual soruyorlardı. Can sıkıntısı büsbütün kayboldu. Biraz sonra yemek de ortadan kayboldu. Çünkü bayanlar büyük bir iştahla yemek yiyorlardı. Hayaller. İki jandarma, biri siyah sakallı, sağlam yapılı bir adam, bacakları pek kısa. Öyle ki arkadan bakılınca bacaklarının bütün insanlarda olduğundan daha aşağıda olduğu, daha aşağıda başladığı görülür. Öbürü ise uzun boylu, zayıf, dimdik bir sopa gibidir. Koyu kızıl renkli, seyrek bir sakalı vardır. İkisi de il merkezine soyunu sopunu hatırlamayan bir serseri götürürler. Birinci jandarma sallana sallana yürür. Her yanına bakınır. Kah bir şeyi, kah kolunu, kah bir samanı çeker, uyluklarına vurur, bir şeyler mırıldanır. Umumiyetle kayıtsız, rahat bir hali vardır. Öbürü ise zayıf yüzü, dar omuzlarına rağmen çok sağlam, ciddi, önemli görünür. Yüzünün çizgileri ve bütün ifadesiyle eski din kitaplarını kabul eden tarikat papazlarına yahut da eski tasvirlerdeki savaşçılara benzer. Zekasından dolayı Tanrı ona biraz alın ilave etmiştir, yani keldir. Bu da söylediğim benzerliği daha çok arttırıyor. Birincisinin adı Andrei Ptaha, ikincisinin adı Nikodir Savijonko'dur. Beraberlerinde götürdükleri adam hiç de bir serseri hakkında düşündüğümüze benzemez. Küçük, zayıf, hastalıklı bir adamdır. Yüzünün çizgileri renksiz, gayet küçük, pek belirsizdir. Kaşları seyrektir. Bakışı uysal, itaatlidir. Serseri 30'unu aştığı halde bıyıkları henüz çıkmaktadır. Ellerini yenleri içine sokarak çekingen çekingen yürüyor. Köylülerin giymediği yünlü kumaştan yıpranmış paltosunun yakası kasketinin ta kenarına kadar kaldırılmıştır. Öyle ki yalnız küçük kırmızı bir burun Allah'ın dünyasına bakmaya cüret eder. Sesi pes bir tenor sesidir. Durmadan zayıf zayıf öksürür. Onu asıl adını saklamak isteyen bir serseri olarak görmek zordur. O daha çok yoksul düşmüş, Allah'ın unuttuğu talihsiz bir papazdır. Sarhoşluğundan dolayı yerinden kovulmuş bir katiptir. Yahut da aktörlük alanında zayıf kuvvetlerini deneyen, şimdi de avare çocuk kıssasının son perdesi için eve dönen bir tüccar oğlu veya yeğenidir. Sonbaharın içinden çıkılmaz çamuruyla nasıl savaştığına bakılırsa, Rus manastırlarının birine giden, her yerde rahat, günahsız bir yaşayış arayıp da bulamayan bir manastır sofusudur. Yolcular çoktan beri yürümektedir. Ama etrafındaki küçük bir toprak parçasından bir türlü kurtulamazlar. Önlerinde birkaç metre çamurlu, siyahımsı bir yol vardır. Arkalarında da öyle. Daha uzaklarda insan nereye baksa beyaz bir sisin geçilmez duvarlarını görür. Yürürler, hep yürürler. Duvar biraz olsun yaklaşmaz. Toprak parçası hep aynı kalır. Beyaz köşeli bir kaldırım taşı, sel çukuru yahut geçen bir arabadan düşmüş bir saman parçası bazen göze ilişir. Büyük, donuk bir su birikintisi kısa bir zaman için parlar. Bir de önde şekil belirsiz bir gölge görünür. Yaklaşınca gölge hep küçülür, daha karanlık olur. Daha da yaklaşınca yolcular önlerinde rakımı silinmiş bir yana eğrilmiş bir kilometre direği yahut zavallı küçük bir kayın ağacı, yol kenarlarında dilenen bir dilenci gibi ıslanmış ve çıplak bir ağaç, üzerindeki son sarı yapraklarla bir şeyler mırıldanır, bir yaprağı düşer, yere tembel tembel uçar. Bundan sonra tekrar sis, çamur, yolların kenarında siyahımsı otlar görülür. Otlar üzerinde donuk, bulanık gözyaşları vardır. Bu gözyaşları toprağın yaz güneşini karşıladığı, sonra uğurladığı zaman dökülen o rahat, sevincin gözyaşları olmadığı gibi, bıldırcınların, bıldırcın kılavuzlarının susuzluğunu gideren gözyaşları da değildir. Yolcuların ayakları ağır, yapışkan çamura batar. Her adım bir gayret ister. Andrei Ptaha biraz heyecanlıdır. Serseriyi bir süzer, bu canlı, içki içmez insanın nasıl olup da adını hatırlayamadığını anlamaya çalışır. Sen Hristiyan mısın diye sorar. Öbürü uysa uysa, Hristiyanım diye cevap verir. Demek seni vaftiz ettiler. Tabii ben Müslüman değilim ki. Kiliseye giderim, perhiz tutarım, gerektiği zaman et yemem, dini bütün bir adamı. Adın ne? Ne istersen o adı ver. Pıtaha omuzlarını silker, büyük bir şaşkınlık içinde uyluklarına vurur. Nikandır Sponjnikov ciddi ciddi susar. O Pıtaha kadar saf değildir. Bir Hristiyanı adını insanlardan gizlemeye zorlayan sebepleri gayet iyi bildiği bellidir. Manalı yüzü soğuk ve serttir. Durmadan yürür, arkadaşlarıyla boşuna gevezelik etmeyi kendisine yakıştırmaz. Sanki herkese, hatta Sis'e bile muvazenesini, zekasını göstermeye çalışır gibi bir hali vardır. Fıtaha devamla, Allah Allah, gel de çık işin içinden der. Mujik desen değil, efendi desen değil. Sanki ikisinin ortası bir şey. Geçenlerde havuzda kamamı yıkıyordum, elime bir hayvan geçti. Parmak kadar bir şey, kuyruğu da var, galsamaları da var. İlk önce balık dedim ama baktım, Allah cezasını versin, ayakları var. Hayvan mıdır, balık mıdır, şeytan bilir. İşte sen de öylesin. Mesleğin ne? Serseri. Ben mujikim, köylü soyundayım der, içini çeker. Anneciğim köle hizmetçilerindendi. Ben gerçi ilk bakışta bir köylüye benzemem, doğru. İşte benim talihim böyle çıktı. Anneciğim beyefendilerin yanında dadı olarak çalışırdı. Onlardan her zevki alırdı. Benim de işte kanım, tenim onundur. Ben de efendinin evinde kalırdım. Annem beni şımartıp hem yetiştirmek, basit halimden kurtarıp iyi insanlar arasına sokmak isterdi. Ben yatakta yatar, her gün gereği gibi yemek yer, küçük beyzade pantolonu yarım çizme giyerdim. Annem ne yese bana da yedirirdi. Beyefendiler ona elbise verirler, annem de beni giydirirdi. İyi yaşadık. Çocukluğumda yediğim şekerleri, pastaları şimdi satsak iyi bir at alınabilir. Anneciğim bana okuyup yazmayı öğretti. Ta çocukken bana Allah korkusunu aşıladı. Beni öyle yetiştirdi ki şimdi hiç kaba, köylüce bir söz söylemiyorum. Vodka içmiyorum kardeş, iyi de giyiniyorum. İyi bir sosyetede gerektiği gibi davranıyorum. Annem hayatta ise Allah sağlık versin. Öldü ise Allah rahmet eylesin. Serseri seyrek kısa saçlı başından şapkasını çıkarır. Gözlerini yukarı kaldırır. İki defa istavroz çıkarır. Nihayet erkekten ziyade koca karı sesine benzer sesiyle kelimeleri uzata uzata Allah'ım ona rahat güzel bir yer ver der. Kulun Kısemiye'nin günahlarını bağışla. Anneciğim olmasaydı ben herhalde hiçbir şeyden anlamayan basit bir köylü olarak kalırdım. Şimdi dostum ne sorarsan sor her şeyi bilirim. Din kitaplarını, dünya kitaplarını, her türlü duaları, ilmihali bilirim. Zaten Tanrı buyruğuna göre yaşarım. İnsanlara kötülük etmem, vücudumu temizlik, fazilet içinde tutarım. Zamanında perhiz tutarım, zamanı gelince de bozarım. Bazı insanlar sadece vodkadan, oburluktan zevk alırlar. Bense boş zamanlarımda bahçeye oturur, yalnız kitap okurum. Hep okurum, sonra ağlar, ağlarım. Niye ağlarsın? Dokunaklı yazarlarda bir kitaba 5 kapik bulur verirsin ama durmadan ağlar, feryat edersin. Pıtaha, baban öldü mü diye sorar. Bilmem kardeş, işlenen günahı niye saklayayım? Babamı tanımıyorum. Bana öyle geliyor ki ben annemin pit çocuğuyum. Anneciğim bütün ömrü boyunca hep beyin yanında oturdu. Basit bir köylüye varmak istemedi. Pıtaha alaylı alaylı gülümseyerek, demek beyi ile dedi. Evet, doğrusu kendisini koruyamadı. Gerçi temiz, Allah'tan korkan bir kadındı. Ama bakireliğini koruyamadı. Şüphesiz büyük bir günah ama şimdi belki de damarlarımda asilzade kanı dolaşır. Kibar zatım doğrusu. Bu asil adam bütün hafif tatlı bir sesle dar alnını buruşturup kırmızı üşümüş burnundan gıcırtırlı sesler çıkarıp anlatır. Pıtaha dinler, ona şaşkın şaşkın yan yan bakar, durmadan omuzlarını silker. 6 verst kadar yürüdükten sonra jandarmalarla serseri bir tümsek üstünde otururlar. Pıtaha mırıldanarak, köpek bile kendine verilen adı hatırlar der. Benim adım Andruşka'dır, onunki Nikan'dır. Her insanın kutsal bir adı vardır, başka bir adla çağrılmaz. Serseri ah çeker, şakağını yumruğuna dayayarak, benim adımı bilmek kime gerek der, benim de ne işime yarar. İstediğim yere gitmeme izin verselerdi, durum bugünümkinden daha kötü olurdu. Arkadaşlar, ben kanunu bilir bir adamım, şimdi ben adını hatırlayamayan bir serseriyim. Başıma gelebilecek en büyük bela Doğu Sibirya'ya gönderilmekti. 30-40 kadar kırbaç yerim. Ama asıl adımı söylersem tekrar küre gönderirler beni. Yoksa küreye mi hüküm giydin? Çektim. 4 yıl tıraşlı kafayla dolaştım. Zincir taşıdım. Niçin? Adam öldürmeden. Daha çocuktum. 18 yaşlarındaydım. Anneciğim beyin bardağına yanlışlıkla soda, limon tozu yerine sıçan otu koymuş. Kilerde çeşit çeşit kutular vardır. Birbirlerine kolayca karıştırılabilirler. Serseri içine çeker, başını sallar. Oh, temiz insandı der. Ama kim bilir, başkalarının ruhu kapalı kutudur. Belki dikkatsizlikle, belki de beyin başka bir hizmetçiye yakınlık göstermesini, böylece kendisine ettiği hakareti hazmedemediği içindir. Belki de bile bile yapmıştır. Küçüktüm, o zaman daha her şeyi bilmezdim. Şimdi hatırlıyorum, bey gerçekten başka bir odalık almıştı. Anneciğim de çok üzülüyordu. Ondan sonra 2 sene kadar muhakeme sürdü. Annem 20 yıl kürek cezası giydi. Ben ise yaşım küçük olduğu için 7 yıl. Senin suçun neydi? Suç ortaklığı. Bardağı beye veren bendim. Her zaman böyle olurdu. Annem sodayı hazırlar, ben verirdim. Tabii bütün bunları kardeş Tanrı huzurunda söyler gibi söylüyorum. Kimseye anlatmayın. Ptaha, canım, kimse bize soracak değil ya dedi. Demek sen kürekten kaçtın. Kaçtım dostum, kaçtım. Kaçanlar 14 kişi kadar vardık. Allah razı olsun, arkadaşlar kaçtılar da beni de yanlarına aldılar. Şimdi siz söyleyin, ne diye adımı söyleyeyim. Söylersem yine küreye gönderirler. Ben de pek kötü bir kürek mahkumuyum. Hastalıklı, narin bir adamım. Temiz temiz yatmayı, yemek yemeyi, uyumayı severim. Allah'a dua ederken bir kandil, bir mum yakmayı severim. Hiçbir yerde gürültü olmasın isterim. Secde ettiğim zaman döşemede çer çöp tükrüp olmamasını isterim. Ben de anneciğim için sabah akşam 40 defa kadar secde ederim. Serseri şapkasını indirir, istavroz çıkarır. Doğu Sibirya'ya göndersinler, korkma. Daha mı iyi sanki? Tabii, kürekte balık istevi yaşanır. Darlık işitip kakışma, insan bir yerde dinlenemez. Gerçek bir cehennem, Allah kimseye göstermesin. Haydutsun, haydut gibi yaşayacaksın. Köpekten daha kötü. İnsan ne yemek yiyebilir, ne uyuyabilir, ne Allah'a dua edebilir. Sürgünde ise durum bambaşka. Sürgüne gidilince ilk defa topluluk içine girerim. İdare bana bir şeyler vermek zorundadır. Orada toprağın ucu bucağı yok derler. İstediğin kadar al. Orada tarla için, sebze bahçesi için, ev için toprak verirler. Orada herkes gibi çift sürer, buğday ekerim, hayvan beslerim, arılarım, koyunlarım, köpeklerim. Bir Sibirya kedisi beslerim. Sıçanlar balımı yemesinler. Ev bark kurarım, dini tasvirler alırım. Allah kısmet ederse evlenir, çoluk çocuğa karışırım. Serseri mırıldanır, dinleyicilerine değil de başka bir yere bakar. Hayalleri ne kadar safsa da öyle içten, candan bir eda ile ortaya çıkar ki inanmamak elden gelmez. Serserinin küçük yüzünde bir gülümseme okunur. Gözlerinde, burnunda, yüzünde uzak mutluluğun tatlı ön duyusu sanki dona kalmıştır. Jandarmalar dinlerler. Ona ciddi ciddi halinden anlayarak bakarlar. Onlar da inanır. Serseri devam eder. Sibirya'dan korkmam. Sibirya burası gibi. Rusya'dır. Orasının da adı aynı. Allah'ı, çarı vardır. Orada da seninle nasıl konuşursam öyle konuşurum. Orada daha çok hürriyet vardır. İnsanlar daha iyi yaşarlar. Her şey daha iyidir. Orasının nehirleri buradakilerden daha iyidir. Orada balıklar hesaplanamayacak kadar çoktur. Benimse kardeşler en büyük zevkim balık tutmaktır. İstersen bana ekmek verme ama bir olta verip de bir yere oturmama izin ver. Olta ile de tutarım, ağ ile de tutarım, sepetle de tutarım, buzlar çözülürse de kepçe ile tutarım. Gücüm yetmediği için 5 kabik verip de bir köylüye tuttururum. Allah'ım ne zevktir o. İnsan bir yayın balığı gibi bir kefal tutarsa sanki kardeşini görmüş gibi sevinir. Her balık içinde ayrı usuller lazım. Birisini kurtlu tutarsın, birisini kurbağa, başkasını da sivrisinekle. Bütün bunları bilmek lazım. Mesela yayın balığını alalım. Yayın balığı kaba bir balıktır. Ne verirsen yer. Turna balığı, sazan balığını sever. Kefalı sığ yerde tutmaktan büyük bir zevk yoktur. Oltayı 20-30 metre uzağa kor, ucuna ağır bir şey değil de bir kelebek yahut bir mayıs böceği takar, bırakırsın. Öyle ki bunlar suyun üzerinde yüzer. Sen de suda pantolonunu çıkarır, oltayı bırakırsın. Turna ise birdenbire sicimi çeker. Yemi aşırmamasına dikkat etmek lazım. Kımıldadığını duyar duymaz hiç bekleme. Hemen çek. Hayatımda ne çok balık tuttum. Kaçtığımız zaman arkadaşlar ormanda yatarken ben uyumaz nehre inerdim. Nehir orada geniştir, çabuk akar. kıyıları sarptır, müthiş doğrusu. Kıyılarda hep bakir ormanlar vardır. Ağaçlarda öyle ki insanın yukarı bakınca başı döner. Buradaki fiyatla orada her çama 10 ruble verilir. Hayallerin bu darmadağınık baskısı altında geçmişin sıkıntılı hayalleriyle, mutluluğun tatlı ön duyusuyla zavallı adam susar. Sanki kendi kendine mırıldanıyormuş gibi sadece dudaklarını kımıldatır. Donmuş mutluluk gülümsemesi yüzünden silinmez. Jandarmalar susar, düşünürler, başlarını önlerine eğmişlerdir. Sonbahar sessizliği içinde soğuk, tatsız bir sis topraktan üçünün ruhuna işler. Gözleri önünde bir hapishane duvarı gibi gerilip de ona iradesinin sınırlarını gösterdiği zamanlarda hızlı akan, geniş, sarp kıyılı nehirleri, geçilmez ormanları, uçsuz bucaksız bozkırları düşünmek insana tatlı gelir. Hayal gücü sabah erken erken gökyüzünden şafağın pembeliği daha inmeden ısır sap sırıdan geçen bir insanın küçük bir leke olarak yürüyüp geçtiğini çizer. Sel yatağının iki yanında taraca halinde yükselen direklik ulu çamlar her insana sert sert bakar, sert sert homurdanır. Kökler, kocaman taşlar, dikenli fidanlar yolunu keserler. Ama o bedence kuvvetli, ruhça cesurdur. Ne çamlardan, ne taşlardan, ne yalnızlığından, ne de her adımını tekrarlayan o kuvvetli yankıdan korkar. Jandarmalar hiç yaşamadıkları o serbestlik, hayatın hallerini kafalarında canlandırırlar. Hatırladıkları çok eskiden işittikleri, belli belirsiz şey midir, yoksa hürriyet hayatının hayalleri onları eski hür atalarından mı geçmiştir bilmiyoruz.